Ayrım 7. Hilekar Frederick Forsyth. Sayfa 207. 4. Bölüm. Joe Root, Alkenbury üstündeki odasında yatağına uzanmış, ne yapması gerektiğini düşünüyordu. 6 hafta önce mesleğinde bir çırpıda dev adımları atmasına neden olacak gibi görünen şey, şimdi bir karabasana dönüşmüştü. 1948'de kuruluşundan bu yana geçen 40 yıl içinde CIA'nın bir tek saplantılı kaygısı vardı. Bir Sovyet köstebeğinin aralarına karışmasını önlemek. Bunun karşı casusluk önlemlerine milyarlarca dolar harcanmış bulunuyordu. Bütün çalışanlar zaman zaman kontrol edilir, yalan makinelerinden geçirilir, tekrar tekrar sorguya çekilirlerdi. Ve bu yöntem şimdiye kadar başarılı olmuştu. İngilizler 50'li yılların başlarından sonra Philby, Burgess ve McLean'in ihanetleriyle sarsılmışlar ama CIA temiz kalmıştı. Fransa, George Pak ve İngiltere 60'lı yıllarda George Black olaylarıyla sarsılmışlar, CIA yine temiz kalmıştı. Bütün bu süre içinde CIA'nın karşı haber alma kolu olan güvenlik masasının başında James Jesus Angleton vardı. Kendi içine kapanık bir adam olan Angleton'ın bir tek saplantısı vardı. CIA örgütüne Sovyet köstebeği sokmamak. Angleton sonunda kendi kuşkularının kurbanı oldu. Bütün çabalarına karşın CIA içinde Moskova'ya sadık bir köstebeğin bulunduğuna inanmaya başladı. Yapılan bütün test ve sorgulamalara karşın böyle birinin içlerine sızdığına emindi. Şöyle bir mantık yürütüyordu. Bir köstebek yoksa olması gerekir. Olması gerekirse de vardır. Kuşkulanılan Sasha'yı aramak için büyük bir çaba ve zaman harcanmaya başlandı. Yeryüzündeki her kötülükten KGB'yi sorumlu tutan paranoyak Rus sığınmacısı Goldstein de aynı fikirdeydi. Angleton fikrine katılan birini daha bulunca çok memnun oldu. Sasha'yı bulma çabaları arttırıldı. Köstebeğin adının K harfiyle başladığı söylentileri yayılmaya başlandı. Adları K ile başlayan bütün memurlar yaşamlarının didik didik edildiğini fark ettiler. Biri istifa etti, bir kısmı masum olduklarını kanıtlayamadıkları için örgütten atıldılar. Bu mantıklı bir yöntem olabilirdi, ancak örgüt içindeki morali sıfıra indirmişti. Arama 10 yıl sürdü, sonunda 1974'te müdür William Colby yeter dedi ve Angleton emekliye ayrıldı. Güvenlik masası başka ellere geçti. Örgüte Sovyet ajanlarının sızmasından görevi daha saldırgan bir tempoyla devam etti. Yaşlı kuşağın ideolojik hainlerinden kurtulmuş olan İngilizlerin haber alma çevrelerinde bir daha casus skandalları görülmedi. Ancak Sarkaç şimdi öteki tarafa kaymıştı. 40'lı yılların sonundan sonra hainlerden arınmış olan Amerika'da aniden bir dönüş oldu. Ülkelerini ideolojileri için değil de para için satan insanlar çıktı. Boyce, Lee, Harper, Walker ve sonunda CIA'dan Howard, Rusya'da çalışan Amerikan casuslarını açıkladılar. Howard Moskova'ya kaçarak tutuklanmaktan kurtuldu. Bir yıl önceki bu ihanetle Amerikan saflarına katılmış olan Urchenko'nun yine Rusya'ya dönmesi CIA örgütünü rezil etmişti. Ancak bütün bunlar Orlov'un iddiasının yanında hiç sayılırdı. Adamın iddiası doğruysa o zaman CIA içinde başlayacak bir insan avı örgütü paramparça edebilirdi. Eğer bu doğruysa verilen hasarın değerlendirilmesi yıllar sürer ve milyonlarca dolara mal olurdu. CIA'nın ünü de uzun yıllar için zarar görmüş olurdu. Roth yattığı yerde durmadan aynı şeyi düşünüyordu. Kime gidebilirim? Sabah şafak sökmeden az önce kararını verdi. Kalkıp giyindi, eşyalarını bir çantaya doldurdu. Orlov derin uykuda olduğu için krala, ona iyi bak dedi. İçeri girip çıkmak yasak. Adam bir anda inanılmayacak kadar değer kazandı. Kroll bunun nedenini anlatmadıysa da başını salladı. Aldığı emirleri yerine getiren ve nedenini sormayan bir insandı. Bir şairin dediği gibi ya yapardı ya ölürdü. Roth doğruca Londra'daki evine gidip kendi adına olmayan bir pasaport aldı. Sonra Boston'a giden bir İngiliz uçağına bindi. Oradan da Washington'a uçtu. Arada 5 saat olmasına karşın kiraladığı bir arabayla Georgetown'ın K caddesine vardığında hava kararmıştı. Aradığı kırmızı tuğladan yapılma bina, çevresindekilerden bütün girişleri ve sokağın iki başını tarayan güvenlik sistemleriyle hemen tanınıyordu. Rod bahçe kapısından girip de yolu kesilince Sia kimliğini gösterdi. Evin kapısında kimi görmek istediğini söyledi. Ancak adamın yemekte olduğunu öğrenince bir mesaj iletilmesini istedi. Birkaç dakika sonra meşin ciltli kitaplarla dolu ve puro kokan bir çalışma odasına alındı. Oturup beklemeye başladı. Çok geçmeden kapı açıldı ve Sia müdürü içeri girdi. Müdür özel evinde kendi davet etmedikçe Sia'nın genç memurlarını kabul etmeye pek alışkın değilse de meşin koltuğuna oturup Rod'a karşısında bir yer göstererek ne istediğini sordu. Rod sözlerini dikkatle seçerek olayı anlattı. Sia müdürü 70 yaşındaydı. Bu makamda bulunmak için yaşlıysa da kendisi çok olağanüstü bir insandı. İkinci Dünya Savaşı'nda OSS'de çalışmış, Nazi işgalindeki Fransa ile Benelux devletlerinde casuslar yönetmişti. Savaştan sonra OSS dağıtılınca özel yaşama dönmüş, babasından devraldığı küçük bir fabrikayı dev bir tesise dönüştürmüştü. CIA OSS'in devamı olarak kurulunca ilk müdür Alan Dulles'ın teklifini kabul etmeyip örgüte girmemişti. Yıllar sonra zengin bir insan ve Cumhuriyetçi Parti'nin büyük bir destekleyicisi olarak Kaliforniya valiliğine aday olan eski bir aktöre bağlanmıştı. Ronald Reagan başkan olunca güvenilir dostundan Sia'nın başına geçmesini istemişti. Sia müdürü Katolik'ti, karısı uzun yıllar önce ölmüştü. Gayet sert ahlak kuralları vardı. Yetenek ve zekayı ödüllendirirse de gerçek tutkusu sadakattı. İhanete uğradıkları için Gestapo'nun işkence odalarında can veren pek çok arkadaşı olmuştu. Ne koşul altında olursa olsun ihaneti kabul edemezdi. Hain biri için merhamet diye bir şey bilmezdi. Havanın sıcaklığına karşın şöminede yanan ateşten gözünü ayırmadan dinledi Rod'u. Ara sıra çenesinin çevresindeki kasların kasılması dışında duygularını belirtecek hiçbir işaret yapmadı. Rod'un sözü bitince, "Doğruca buraya mı geldin?" diye sordu. "Başka kimseyle konuştun mu?" Rod sahte bir pasaportla ve dolambaçlı bir yoldan bir hırsız gibi ülkesine girdiğini anlattı. Yaşlı adam başını salladı. Bir kere kendisi de Hitler Avrupa'sına öyle girmişti. Antika bir masanın üstünde duran kristal sürahiden konyak doldurmak için kalkınca Rod'un omzunu okşadı. "17 yıl dedin değil mi?" "Orlov'a göre. Frank Wright'a kadar bütün amirlerim bu kadar zamandır örgütteler. O yüzden kime gideceğimi bilemedim." "Doğru olanı yapmışsın." Müdür koltuğuna dönüp düşünceye daldığında Rod bekledi. Yaşlı adam sonunda güvenlik masası olmalı dedi. "Ama masa şefi değil. Onun sadık olduğu kuşkusuzdur. Ama 25 yıldır örgütte çalıştığı için onu tatile gönderirim. Onun yardımcısı olarak çalışan çok parlak bir genç var. Eski bir avukat. Onun da 15 yıldan fazla çalıştığını sanmıyorum." Müdür bir yardımcısını çağırtıp birkaç telefon ettirdi. Güvenlik masası şef yardımcısının 41 yaşında olduğu ve örgüte 15 yıl önce fakülteden mezun olduğunda katıldığı öğrenildi. Adam Alexandria'daki evinden çağrıldı. Adı Max Kellogg'du. "İyi ki Angleton zamanında burada değilmiş," dedi müdür. "Adı K ile başlıyor." Şaşkın ve korkular içindeki Max Kellogg gece yarısını birkaç dakika geçe geldi. Telefon çaldığında yatmak üzereydi. Karşısında müdürün kendisini bulunca çok şaşırmıştı. "Ona da anlat," dedi müdür. Rod hikayeyi tekrarladı. Avukat gözünü kırpmadan dinledi, not almadan bir iki soru sordu, sonra müdüre döndü. "Harry Kent'te efendim, neden beni çağırdınız?" diye sordu. "Sen sadece 15 yıldır bizimle çalışıyorsun." "Anladım." "Orlov'u Alconbury'de tutmaya karar verdim," dedi müdür. "Orada burada olacağından daha güvenliklidir. İngilizleri oyalaca, onlara Ozan'ın yalnız ABD'yi ilgilendiren yeni açıklamalarda bulunduğunu söyle. Kontrolümüzü yaptıktan sonra yine kendisine sorularını sorabileceklerini anlat." Müdür saatine baktı. "Sabah erkenden doğruca Alconbury'ye uçacaksın. Orlov durumu anlayacaktır. Artık kafasında olan her şeyi istiyorum. Hiçbir kısıtlama yok. Çok acele olarak iki şeyi bilmek istiyorum. Bu iddiası doğru mu ve doğruysa kim? Şu andan başlayarak siz ikiniz sadece benim için çalışacaksınız. Raporlarınızı doğruca bana vereceksiniz. Karşılaşacağınız güçlükleri bana bildirin. Ben burada her şeyi yaparım. Yaşlı adamın gözlerinde savaş parıltısı vardı yine. Roth ile Kellogg Andrews hava üstünden kalkan uçakta uyumaya çalıştılar. Elkinbury'ye geldiklerinde çok yorgundular. Batıdan doğuya uçuş hep böyle olurdu. Neyse ki her ikisi de içkiye el sürmemişler, yalnızca su içmişlerdi. Elleriyle yüzlerine şöyle bir su çırpıp Albay Orlov'un odasına girdiler. İçeride Art Gerfunkel'ın müziği çalıyordu. Sessizliğin sesi. Çok uygun doğrusu diye düşündü Roth. Ama bu kere sessizliğin sesi olmayacak. Ancak Orlov işbirliğine hazırdı. Değerli güvencesinin son parçasını da açıklamış olduğu gerçeğini kabullenmiş görünüyordu. Başlık parası tümüyle verilmişti. Şimdi tek sorun bunun adaylarca kabul edilip edilmeyeceğiydi. ''Adını hiç öğrenemedim.'' dedi Kellogg. Ses kayıt aygıtını kapatmayı uygun görmüştü. Kendi portatif ses alma aygıtı ile tuttuğu notlar vardı. Odada başka kimsenin olmasını istememişti. Teknisyenler odadan çıkarılmışlardı. Kroll ile iki nöbetçi ses geçirmeyen kapının dışındaki koridordaydılar. Teknisyenler odadan çıkmadan önce her tarafı iyice gözden geçirmişler, herhangi bir mikrofon olmadığına kanaat getirdikten sonra odanın temiz olduğunu bildirmişlerdi. Bu yeni yönteme şaşırmış görünüyorlardı. Buna yemin ederim, yalnızca ajan atmacı olarak biliniyordu ve kendisini bizzat General Drozdov yönetiyordu. Nerede ve ne zaman kazanılmıştı? 1968 ya da 1969'da Vietnam'da sanırım. Sanır mısın? Hayır, Vietnam'da olduğunu biliyorum. Ben planlamadaydım ve orada özellikle Saigon çevresinde büyük bir operasyonumuz vardı. Yerel halktan ve Vietcong'dan yardım alıyorduk ama kendi adamlarımız da vardı. Birisi Vietcongluların kendisine durumundan hoşnut olmayan bir Amerikalı getirdiğini bildirdi. Yerel şefimiz adamla ilgilenip kendisini bizim hesabımıza çalışması için ikna etti. 1969'da General Drozdov Amerikalı ile konuşmak için Tokyo'ya gitti. Atmaca kod adı o zaman verilmişti.
Bunları sen nasıl biliyorsun?
Yapılacak düzenlemeler, haberleşme ağlarının kurulması, para gönderilmesi işleri vardı. Ben de bu işin başındaydım.
Tam bir hafta konuşmuşlardı. Orlov paraların ödendiği bankaları ve bu virmanların yapıldığı ayları hatırlamıştı. Yıllar geçtikçe gönderilen paralar da artıyordu.
İllegaller müdürlüğüne atanıp da Drozdov'un hemen altına geldiğimden ajan atmaca ile ilgim devam etti. Ama artık banka hesaplarıyla uğraşmıyordum. Daha çok operasyonlara bakıyordum. Atmaca bize aleyhimize çalışan bir ajan adı verdiğinde bunu gerekli makama bildiriyordum. Bunlar da adam ülke içindeyse kendisini yakalıyorlar, ülke dışındaysa öldürtüyorlardı. Bu yolla 4 Castro aleyhtarı Kübalı'yı ele geçirdik.
Max Kellogg her şeyi not alıyor, geceleri de ses kayıtlarını inceliyordu.
Sonunda Roth'a bütün bu suçlamalara uyan bir kişi var dedi. Onun kim olduğunu bilmiyorum ama kayıtlar bunu gösteriyor. Şimdi sıra bunları kontrola geldi. Bunu da ancak Washington'da merkez kayıt bürosunda yapabilirim. Benim dönmem gerekecek.
Kellogg ertesi gün Amerika'ya döndü. Müdür ile Georgetown'daki evinde 5 saatlik bir görüşmeden sonra kayıtlar arasına gömüldü. Müdürün emriyle kendisinden hiçbir şey saklanmayacaktı. Kimse onun istediğini vermemeye cesaret edemiyordu. Ancak tüm gizliliğe karşın Langley'de söylentiler başlamıştı. Önemli bir şey vardı. Bu mutlaka iç güvenlikle ilgili olmalıydı. Moral çöküntüsü başladı. Bu tür şeyler asla tam bir gizlilik içinde korunamazdı.
Kuzey Londra'da Golders Tepesi'nde küçük bir park vardır. Max Kellogg'un Washington'a döndüğü gün MacCready Armağan ile orada buluştu.
''Elçilikte durum iyi değil.'' dedi Armağan. ''Moskova'dan gelen emirle geçmiş yıllara ait dosyalar istenmeye başlandı. Bütün Batı Avrupa elçiliklerimizde bir güvenlik soruşturmasının yapıldığını sanıyorum. Er geç Londra elçiliğine sıra gelecektir.''
''Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı?''
''Olabilir. Söyle dedi McCready.
Onlara gerçekten yararlı bir şey vermek iyi olur. Orlov hakkında iyi bir haber belki.
Bir kişi taraf değiştirince onun yıllar boyunca hiçbir bilgi vermemesi kuşkuya yol açar. Bu yüzden yeni patronlarının ona ne kadar sadık olduğunu belirtmesi için göndermek üzere zaman zaman gerçek bilgiler vermesi gerekir.
Armağan McCready'ye İngiltere'deki bütün gerçek Sovyet ajanlarının adlarını vermişti.
İngilizler bu bilgiye sahip olduklarının anlaşılmaması için hepsini birden tutuklamamışlardı. Kimi yavaş yavaş gizli bölümlerden daha az zararlı bölümlere atanmışlar, kimi terfi ederek gizli belgelerden uzaklaştırılmıştı. Bazılarına da ancak önceden kontrol edilen belgeler verilmişti.
Armağan'ın Moskova'ya değerini kanıtlaması için birkaç yeni ajan bulması sağlanmıştı. Bunlardan biri de gizli servisin merkez kayıt bürosunda bir memurdu. Adam İngiltere'ye sadıktı, ancak kendisine verilen belgeleri de Ruslara verecekti.
Moskova ajan Kurt'un ele geçirilmesine çok memnun olmuştu.
Kurt'un iki gün sonra armağana Dennis Gaunt'un el yazısıyla bir belge vermesi kararlaştırıldı.
Bunda şimdi Alkenbury'de bulunan Orlov'un tüm dediklerine Amerikalıların da İngilizlerin de kesinlikle inandıkları bildirilecekti.
Orlov ne durumda diye sordu Armağan.
Birden bir sessizlik perdesi iniverdi. Onunla yarım gün geçirdim ve hiçbir şey öğrenemedim. Ancak Joe Root'un kafasına birkaç kuşku tohumu ektim sanırım.
Alkenbury de benden sonra Orlov'la bir daha konuştu. Sonra da sahte bir pasaportla Amerika'ya gitti. Bizim kendisini izlediğimizi fark etmedi. Çok acelesi var gibiydi. Bir daha da dönmedi. Ya da resmi bir havaalanından dönmedi. Askeri bir uçakla doğruca Alkenbury'ye gitmiş olabilir ama.
Armağan havuzdaki ördeklere ekmek kırıntısı atmayı bırakıp McCready'ye döndü.
O zamandan beri seni arayıp sorularına devam edebileceğini söylemediler mi?
Hayır, tam bir hafta geçti aradan. Sessizlikten başka bir şey yok.
O zaman büyük yalanı söylemiş olmalı. Buraya gelmesinin nedeni olan yalanı. O yüzden Siyah şimdi kendi derdine düşmüştür.
Bunun ne olduğu hakkında bir fikrin var mı?
Armağan içini çekti.
General Drozdov olsaydım bir KGB'li gibi düşünürdüm. KGB'nin oldum olası istediği iki şey vardır. Biri CIA ile İngiliz gizli servisi arasında bir savaş başlatmaktır. Sizinle uğraşmaya başladılar mı?
Hayır, şimdilik çok saygılı davranıyorlar.
O zaman ötekisidir. Diğer hayalleri de CIA'yı içinden parçalamaktır. Moral bozmak, hepsini birbirine düşürmek. Orlov CIA içinde birinin KGB ajanı olduğunu söyleyecektir. Etkili bir suçlama olacak bu. Seni uyarmıştım. Potemkin çok uzun zamandır planlanan bir operasyondur.
Bize söylemezlerse bunu nasıl anlayacağız?
Armağan arabasına doğru yürürken dönüp, CIA'nın birdenbire kime karşı soğuk davrandığına bak dedi. Aranan adam odur işte ve aslında da masumdur.
Edwards dehşet içindeydi.
Moskova Orlov'un Alkenbury'de olduğunu öğrensin mi? Langley bunu duyarsa savaş çıkar ama neden peki?
Bir deneme. Armağan'a inanıyorum. Onun gerçek olduğundan eminim. Ona güveniyorum. O yüzden Orlov'un sahte olduğunu düşünüyorum. Eğer Moskova bir tepki göstermezse, Orlov'a zarar verecek bir şey yapmazsa bu kanıt olacaktır işte. Amerikalılar bile buna inanacaklardır. Kızacaklar kuşkusuz ama bunun mantığını da göreceklerdir.
Ya bir rastlantı eseri saldırıp da Orlov'u öldürürlerse, bunu Calvin Bailey'ye sen mi açıklayacaksın?
Öldürmezler dedi McCready. Gecenin ardından gündüzün geldiği kadar inanıyorum buna.
Söz açılmışken söyleyeyim, buraya geliyor tatile.
Kim?
Calvin, karısı ve kızıyla. Masanın üstünde bir dosya var. Şirketin ona konukseverlik göstermesini istiyorum. Tanışmak istediği 3-5 kişiyle bir iki yemek falan. Yıllardır İngiltere'nin iyi bir dostu olmuştur. En az bunu yapmamız gerekir.
McCready suratını asarak odasına inip dosyaya baktı. Dennis Gaunt karşısında oturuyordu.
Opera delisi dedi McCready. Covent Garden'a, Glyndebourne'a falan bilet alırız.
Gaunt kıskanmıştı.
Sahi mi? Ben Glyndebourne'a giremiyorum. Tam 7 yıllık bir bekleyenler listesi var ellerinde.
Sussex'in ortasındaki görkemli malikanede ülkenin en büyük operası vardı.
Sen opera sever miydin?
Elbette.
Tamam, Calvin ile karısını sen gezdirirsin o halde. Timothy'nin adını kullanarak bilet alabilirsin. Bu sıkıntılı işin iyi bir yanı da olmalı. Hoş, ben pek yararlanamıyorsam da.
MacCready yemeğe giderken Gaunt dosyayı aldı.
Ne zaman gelecekmiş?
Bir hafta sonra. Ona telefon et, neler hazırladığını söyle. Sevdiği şeyler neymiş öğren bakalım. Bir iş yapacaksak yüzümüze gözümüze bulaştırmayalım bari.
17. ayrımın sonu. Sayfa 217.